Para Dergisi Podcast. Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi başlıyor.
Merhaba, ben Para Dergisi Şef Editörü Hayriye Mengüç. Para Dergisi'nin Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi Podcast serisinin 12. bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde geçen haftanın önemli sürdürülebilirlik haberlerini aktaracağız. Ayrıca İstanbul'da düzenlenen Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi hakkında konuşmak üzere Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı ve Amerika'nın önde gelen inşaat şirketlerinden Turner International'ın Türkiye Direktörü Mehmet Sami Kılıç'a telefonla bağlanıp sohbet edeceğiz. Şimdi Türkiye'de ilk kez tüketicilerin karbon ayak izi konusunda farkındalığını ölçümleyen bir araştırmaya göz atarak bu bölüme başlıyoruz. Türkiye Karbon Ayak İzi Farkındalık Araştırması sonuçlandı. Sustainable Brands Küresel Topluluğu'nun Türkiye'de başlattığı kolektif marka hareketi olan İyilik İçin Marka Hareketi, tüketicilerin karbon ayak izi konusunda farkındalığını ilk kez ölçümleyen kapsamlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 800 kişiyle yapılan tüketici karbon ayak izi farkındalık araştırmasına göre 4 kişiden 3'ü karbon ayak izi ile ilgili bilgi sahibi değil. %48 karbon ayak izi kavramını duymuş ancak sadece %26'sının kavram hakkında bilgisi var. Bilgi sahibi olanlarsa yalnızca %36'sı karbon ayak izini doğru tanımlayabiliyor. Araştırmaya katılanların karbon ayak izini azaltmak için en etkili bulduğu davranışlar ağaç dikmek, enerji tasarrufu için önlem almak, dayanıklı ve yeniden kullanılabilen ürünler tercih etmek ve geri dönüştürmek olarak sıralanıyor. Bir başka araştırmayı ise Avansas yaptı. İş yerlerindeki kağıt kullanım alışkanlıkları ve satın alma tercihlerini araştırdı. Türkiye genelinde 2000'e yakın iş yeriyle gerçekleştirilen araştırmaya göre işletmelerin %30'u pandemiden sonra kağıt kullanımını azalttığını belirtiyor. Araştırmaya katılan iş yerleri kağıt kullanımını azaltmak için eğitimler verip önlemler alırken geri dönüşüme de özen gösteriyor. Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD işbirliğinde başlatılan iş dünyasının plastik kirliliğiyle mücadelesinde ölçülebilir çıktılara ulaşmasını hedefleyen İş Dünyası Plastik Girişimi, kısa adıyla İPG, Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. İPG İlerleme Raporu'na göre 33 şirket plastik azaltım ve kullanımını önlemek adına 2023'e kadar verdikleri taahhütlerde birinci yıl için %41.1 ilerleme sağladı. 17.676 tonluk bu azaltımın 40.000 ailenin toplam plastik atımına denk geldiği belirtildi. İklimlendirme markası Alerco Carrier, küresel iklim krizinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek ve en çok çocukların yaşadığı ekoanksiyetenin azaltılmasına destek olmak amacıyla Taş Kağıt Makas Atölyesi işbirliğiyle başlattığı sosyal sorumluluk projesi Doğaya İyi Bak, Geleceğe Gülümse kapsamında düzenlediği webinar serisinin ikincisini gerçekleştirdi. Bu bölümde ağırlanan Yuvam Dünya Bilim Kurulu üyesi Aylin Alagöz, ebeveynlere tavsiyeler vererek aldığımız her ürünün sonraki aşamada dönüşmesi, yeniden kullanılması konusunda ısrarcı olmalıyız, dedi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu, İklim teknolojilerine odaklı ticari ölçekte öncü uygulama projelerini hayata geçirme kararı aldı. TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel, başta enerji dönüşümü, ulaşım, endüstriyel üretim, tarım, yapı ve malzeme alanlarında endüstrimizin önünü açacak teknoloji odaklı yenilikçi proje ve programları geliştirmeyi hedefliyoruz, dedi.
Yakın mercek.
Bugün gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğin önemini konuşacağız. Çünkü İstanbul'da önemli bir zirve yapıldı. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği ev sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi 22'ye 40'a yakın konuşmacı, 100'e yakın kurum ve kuruluşun yanında toplam 450'ye yakın katılımcı yer aldı. Sıfırın inşası ana temasının işlendiği Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi 22'de binaların geleceği, sürdürülebilir finansman, karbonsuzlaştırma hedefleri ve döngüsel ekonomi konuları masaya yatırıldı. Kısa adı ÇEDBİK olan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Türkiye'nin sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında bilinçlendirilmesine önemli katkılarda bulunuyor. Şimdi Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı ve Turner International Türkiye Direktörü Mehmet Sami Kılıç'ı telefonla arayıp yapılan zirveyi ve sonuçlarını konuşacağız. Mehmet Sami Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
İyi, sağ olun. Çok teşekkürler davetiniz için.
Rica ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Önemli bir zirveye ev sahipliği yaptınız. Gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğin önemi ve aciliyetini yüksek sesle duyurmaya çalıştınız anladığım kadarıyla. Kısaca zirvede neler konuşuldu? Anlatabilir misiniz? Genel olarak bu zirveyi yaparak amacınıza ulaştınız mı? Ne dersiniz?
Evet, sıfırın inşası ana temasıyla bu yıl 5.sini düzenledik. Yeşil Binalar ve Şehirler zirvemizin. Dün gerçekleşen bu zirvemizde Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği olarak bizim ev sahipliğimizde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu zirvemiz gayet başarılı geçti diye düşünüyoruz. 400-450'ye yakın ziyaretçimiz oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız, ki bakanımız kendi gelecekti ama sonra da bir kabine toplantısı çıktı diye gelemedi. Bakan yardımcımız geldi, vali yardımcımız geldi. Üniversite rektörümüz geldi, Yıldız Teknik Üniversitesi rektörümüz Tamer Bey de geldi. Ayrıca Türkiye Belediye Başkanları Birliği Başkanı ve Gaziantep Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi de geldi, konuşma yaptı. Biz amacımıza ulaştık diye düşünüyoruz. Bizim bu gayrimenkul ve inşaat sektöründeki sürdürülebilirliğinin hepimiz için önemini ve aciliyetini daha yüksek sesle duyurduk diye düşünüyoruz. Ortaya çıkan yeni fırsatları veya engelleri vurgulamayı hedeflemiştik. Onu da gerçekleştirdik diye düşünüyoruz. Bu zirvede neler konuşuldu? Zirvede binaların geleceği, sürdürülebilir finansman, karbonsuzlaştırma hedefleri ve döngüsel ekonomi gibi sektörde önem arz eden konuların ele alındığı bir zirve oldu. Bu konuların hepsi gayet ilgiyle izlendi. Biliyorsunuz günümüzde iklim değişikliğiyle mücadele sadece bizim değil tüm ülkelerin en önemli önceliklerinden biri. Ama önemli olmasına karşın maalesef birçok sektör ve kurum bu konuya gereken hassasiyeti göstermiyor. İklim değişikliğiyle mücadele için hayata geçirilen çalışmaları her ne kadar çok kıymetli bulsak da önümüzdeki dönemde bu süreçlere adapte olamayan şirketler hem ekonomik hem de kanuni yükümlülükler açısından ciddi dezavantajlarla karşı karşıya kalacak diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu Green Deal, Yeşil Mutabakat zaten bunun ilk büyük uyarısıydı. Enerji ve su gibi değerli kaynakların büyük bir kısmını binalar tüketiyor. Gayrimenkul sektörü tüketiyor. Dolayısıyla bu sektörde bu tehdidi en çok hissedecek sektör olacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenledir ki Türkiye'nin inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yer alan paydaşların çok acil adımlar atması, mevcut iş yapış şeklini değiştirmesi gerekiyor. Bu yeni kurallar, kanunlar, genelgeler çerçevesinde. Bu konuda adım atmak isteyen çok fazla kurum olsa da gerek uluslararası gerekse yerel mevzuatın getirdikleri karşısında netleşmemiş hala bazı noktalar var. Daha yolun çok başındayız çünkü. Bu nedenle bu gerçekleştirdiğimiz zirvede sürdürülebilirlik adına gayrimenkul ve inşaat sektörlerini etkileyebilecek en önemli başlıkları tartışmaya açtık. Gerçekçi çözümleri konuştuk. Çünkü artık mış gibi yapmanın, her şeyi devletten beklemenin, doğru aksiyonları almak için ek teşvikler beklemenin zamanı çoktan geçti. Dünya bu sinyali bize veriyor zaten. Sürdürülebilirlik artık olmazsa olmaz bir konu ve düzenlediğimiz zirvede bunun altını tüm paydaşlarımızla kuvvetli bir biçimde çizdik diye düşünüyorum.
Anlıyorum sizi. Peki zirvenin başlıklarından bazı noktaları başa çekip sormak istiyorum şimdi size. Örneğin Türkiye'deki binaların geleceği, yaşanılabilir binaların sürdürülebilir olması için geçen Haziran'da yürürlüğe giren YES-TR Yeşil Sertifika Sistemi vardı. Bu konuyu da biraz değerlendirebilir misiniz? Türkiye'nin bu konuda hızla yol alması için atılması gereken adımlar konusunda zirvede neler tartışıldı?
YES-TR çok yeni bir konu. Bütün hazırlıkları da yapıldı. Dün de bakanlığımızdan bu konuyla ilgilenen Murat Bayram Bey bu sertifikasyonun tüm detaylarını ziyaretçilerle paylaştı. Bu ulusal bir sertifika. Biz de bunu destekliyoruz ve çok da ümitliyiz. Çünkü Türkiye'de ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu bina ve yerleşme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla bu sistem çok faydalı olacak diye düşünüyoruz. Yeni mevcut ve yani yeni veya mevcut yerleşkeler bazında her enerji, su ve ısıl verimini kapsayan ve sosyal ve sağlıklı yaşam konusunda kaliteli bir gelecek ve sürdürülebilirliği için içine alan bir sertifikasyon bu. Şu ana kadar gelinen durum, yaratılacak fayda ve inşaat sektöründe ne gibi değişikliklere yol açacağı hakkında ümidimiz var ve bilgimiz de var. Bunu da zaten bakanlığımıza paylaşıyoruz. Şimdiye kadar hep uluslararası sertifika sistemlerini konuşuyorduk. Türkiye'de ve kullanıyorduk. Hı hı. 500'ün üzerinde uluslararası sertifika taşıyan bina var Türkiye'de. Hı hı. Ama bunların hepsi Türkiye'ye tam özgü değildi. Bu hı hı. Yeni ulusal sistemimiz Türkiye'ye özgü. Türkiye'nin iklim koşullarına, Türkiye'nin yapı stoğuna yapı stoğu düşünerek ortaya kurulmuş bir hı hı. Sertifikasyon sistemi. Hı hı. Bu önemli. Bunu takibi de açıkçası bizim tarafımızdan tavsiye edildiği üzere hı hı. belli kuruluşlar tarafından verilmesi devlet tarafından da öngörülüyor. Hı hı. Bu sistemde sadece sertifikasyon ücretinin Türkiye'de kalması o bence çok az önemli kısmı. Hı-hı. Asıl önemli kısmı kamu eğer bu sertifikasyonu zorunlu kılarsa kendi binalarında hı-hı. bu sistem Türkiye'nin her yerine çok rahat yayılır diye düşünüyoruz.
Sadece kamuda mı peki biliyorsunuz, bu olacak? Yani sadece kamu binaları mı bu sertifikayı alacak ya da alması?
Amaç ilk başta kamuda bunu zorunluya çevirmek. Şu hı-hı. anda dönmedi ama oraya dönecek. Oraya döndüğü takdirde mesela bir kamu bankası Hakkari'de bir şube açacaksa ben diyecek YSTR sertifikası olmayan binada bankamın şubesini açmak istemiyorum dediği hı. zaman bu Hakkari'den Edirne'ye, Mersin'den Sinop'a kadar hı hı. bütün hı. özel sektördeki kişilere de sirayet edecek hı hı. ve bu sertifikasyonu arayacak. Hı hı. Konu böylelikle özel sektörde de yankı uyaracak. Hı hı. Veya başka teşvikler verilecek ki şu anda masada o yok. Hı hı. Belki o teşviklerin de faydasıyla hı hı. konut sektöründe de bu koşul gelecek. Hı hı. Zaten hı hı. bizim şu anki inşaat kriterlerimiz bu sertifikaları yakalamaktan, bu sertifikaları almaktan çok da uzak değil. Hı hı. Önemli olan bunu bu binaları enerji verimli hale getirmek hı hı. ki şu anki enerji darboğazından ve enerji ithalatımızdan olan hı hı. yükü azaltmak.
Peki sürdürülebilir binalara dönüşümün kaynağı nerede sizce? Yani siz dün bu zirvede bunları tartıştınız mı? İnşaat sektörü örneğin yeşil binalara nasıl bakıyor? Ve bu yeşil binaların Türkiye'de artmasıyla finans sektörünün bu konuya yaklaşımı nedir? Bankalar bu konuya nasıl yaklaşıyor? Bunu incelediniz mi?
Evet, bazı yerlerde bu konu yeşil dönüşüm, yani Türkiye'deki hani konut sektöründe hafiften başladı gibi ama çok çok çok başındayız. Hı hı. Ama İPKB gibi bir kuruluş var, valiliğe bağlı. Bütün okulları ve hastaneleri deprem riskinden dolayı yenileyen kuruluş, valiliğe bağlı. Hı hı. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi. Mesela onların yatırımları hep yurt dışındaki bankalardan, finans kuruluşlarından, hı hı. uluslararası finans kuruluşlarından geliyor. Hı hı. Onların şartı da bu konularda yapılacak bu değişiklik, depremden dahi olsa sürdürülebilir bina olma şartıyla. Yani şu anda gördüğünüz İstanbul'daki yenilenen okulların hepsi o kredilerle ve sürdürülebilir şartlarla yapılıyor. Bu hastaneler de keza öyle. Ok Meydanı'ndaki, Göztepe'deki, Kartal'daki bu hastaneler de bu kriterlerle yapıldı. Ülkemizde finans kuruluşları tarafından çok odaklanan bir konu olmasa da yurt dışından gelen finansman bu şartı bizim önümüze koyuyor. Ondan dolayıdır ki Türkiye'de de bu projelerin hepsi şu anda devlet okulları, devlet hastaneleri olmalarına rağmen özel sektördekilerden daha iyi kriterlerle inşa edilmiş durumda. Eğer bunu zaten bu finans kuruluşları bu şartlarla verip de bu sonuç alınabiliyorsa, ülkemizde de bu yavaş yavaş yaygınlaşır diye ümit ediyoruz. Ama ülkemizdeki kredi sistemi bu konunun çok çok daha başında.
Daha zaman var diyorsunuz yani.
Evet.
Peki, son olarak Türkiye'deki yeşil malzeme piyasasını değerlendirir misiniz? Bu piyasanın sertifika sistemlerini etkilediğini öğrendim. Ne dersiniz? Bu etkiler nelerdir?
Şimdi bu son zamanlarda bu yeşil mutabakatı duyuyoruz. Bunlar özellikle biz Avrupa'ya çok ihracatımız olduğu düşün, Avrupa'ya çok ihracatımızın olduğu düşünürsek bizi de direkt etkileyecek bir husus. Burada bizim bakmak istediğimiz şey bir malzeme üretirken ne kadar karbon ayak izi oluşturduğumuz, ne kadar karbon salımına neden olduğumuz. Bu hususlar önemli. Tabii ki buna eğer belli şartlarda, belli kriterlerde bunları takip etmezsek bize ek vergi koymaları söz konusu. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için geçerli. Direkt bizi etkileyen bir husus. Yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde binaların inşasını sağlayan yapı malzemeleri önemli bir yer tutuyor. Ve değerlendirmenin de bir parçası. Bu uluslararası sertifikalarda da öyle, ISTR'de de öyle olacak. Türkiye'de de yeşil yapı malzemeleri yeşil bina sertifika sistemleriyle beraber büyümekte ve gelişmekte. Tabii ham maddenin elde edilmesinden, ürünün üretimi, kullanımı ve geri kazanımı süreçlerinde açığa çıkan karbon ve sera gazı salınımı, harcanan enerji ve su gibi çevreye olan etkilerini değerlendirdiğimizde ve bu etkileri en aza indirmeyi hedeflemiş ürünlere yeşil veya sürdürülebilir yapı malzemeleri diyebiliriz. Sürdürülebilir yapı malzemeleri doğal kaynakları tahrip etmeyecek ham maddeler kullanan ve bunları doğaya zarar vermeden elde eden, üretiminde çevreyi kirletmeyen ve minimum enerji kullanan, bina yapımında yüksek fire oluşturmayan, ambalaj atıklarıyla doğaya zarar vermeyen, yapının kullanımı aşamasında başta enerji verimli olmak üzere yönetmeliklere uygun olmasına imkan tanıyan, insan sağlığına uygun ve güvenli mekanlar oluşturulmasına olanak sağlayan, yapının yıkılmasından sonra ortaya çıkacak atıkları geri dönüşebilir malzemelerdir açıkçası. Çevresel etkiler, sürdürülebilir malzemelerin pazarda ayırt edilmesi ve ürünlerin belgelemeleri açısından büyük önem taşıyor. Uluslararası sertifikalarda da zaten Türkiye'de tercih edilen yeşil bina sertifika sistemleri, yani kullanılan malzemeler için tip 3 kategorisindeki çevresel ürün beyanı, EPD dediğimiz, çevresel etiketini önermekte ve kullanımını teşvik etmekte. Yani çevresel ürün beyanı, ürünlerin yaşam döngüsü analiziyle çevresel etkileri hakkında şeffaf ve karşılaştırabilir bilgileri ileten bir beyan. Artık bu beyan, hani artık her malzemenin bir pasaportu olacak gibi düşünün. Eğer bu kriterlere, belli bu yeşil mutabakat kriterlerine uymayan durum olduğu zaman gümrükte ek vergi dolması söz konusu. Bu da bizi, eğer bu kriterlere uymazsak, dezavantajlı bir hale getirebilir. Özellikle Avrupa'ya ihraç eden bir ülke olarak bunun önemli bir husus olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra her bu yurt dışına çıkan malzemede bu şartlar aranacak. Bu önemli bir husus. Özellikle Türkiye gibi sanayisi güçlü bir ülkede dışarıya satma konusunda çıtayı biraz daha yükseltecek diyoruz.
Mehmet Sami Bey, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Size kolaylıklar diliyorum efendim. Hoşçakalın.
Teşekkürler. İyi günler.
Verdiği bilgiler için Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı Mehmet Sami Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Ve böylece bu haftaki Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi Podcast yayınını bitiriyoruz. Öneri ve düşüncelerinizi bana iletmek isterseniz hayriye.menguç@paradergi.com.tr adresine yazabilirsiniz. Esen kalın.
Para Dergisi Podcast. Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi sona erdi.